Ayrım 5. Amerigo, Stephen Zweig, sayfa 85. Belgeler yığılıyor. 17. yüzyılda Amerigo Vespucci tükenmiş bir adamdır artık. Adının, yaptıklarının ya da yapmadıklarının etrafında dönen kavga tamamen bitmiş görünmektedir. Tacı elinden alınmış, sahtekarlık nedeniyle mahkum edilmiştir ve adı Amerika kıtasına verilmemiş olsa utanç içinde unutulmaya yazgılıdır. Fakat zamanın görgü tanıklarının söylediklerine ve yüzyıllar içinde aktarılan söylentilere inanmakla yetinmeyen bir yüzyıl başlamıştır. Tarih yazıcılığı, salt tarihsel vakaların kağıda geçirilmesinden çıkıp tüm olguları incelemeyi, tarihsel belgeleri gözden geçirmeyi kendine görev edinen eleştirel bir bilim dalına dönüşmektedir. Dünya üzerindeki bütün arşivlerden belgeler getirtilir, incelenip karşılaştırılır. Dolayısıyla eski Kolomb vs. Vespucci davasının yeniden ele alınması kaçınılmaz olacaktır. Başlangıcı Vespucci'nin hemşerileri yapar. Kentlerinin şanını uzun yıllar boyunca dünyaya duyuran Floransalı'nın adının utanç kazığına çivili kalmasına göz yummak istemezler. Tarafsız ve derinlemesine bir soruşturma yapılmasını talep ederler. Başrahip Angelo Maria Bandini, 1745 yılında Floransalı denizcinin ilk yaşam öyküsü Vita e Lettere di Amerigo Vespucci'yi, Amerigo Vespucci'nin yaşamı ve mektupları, yayınlar. Bandini bir dizi belgeyi gün ışığına çıkarmayı başarır. Francesco Bartolozzi de 1789 yılında yeni bir Ricerca Storico Critica, tarihsel eleştirel araştırmalar ile ona katılır. Elde edilen sonuçlar Floransalıları hemşerilerinin şeref ve itibarının iadesi konusunda öyle cesaretlendirir ki rahip Stanislas Canova'yı bir akademide kara çalınmış Celebro Navigator, tanınmış denizci, hakkında hararetli bir övgü konuşması yapar. Elegio d'Amerigo Vespucci, Amerigo Vespucci'ye övgü. Aynı zamanda İspanyol ve Portekiz arşivleri de karıştırılmaya başlanır, dosyaların üzerindeki tozlar havalandırılır ve ne kadar çok toz kalkarsa görüş alanı o kadar bulanıklaşır. En verimsiz olanları Portekiz arşivleridir. Vespucci'nin katıldığı iddia edilen iki seyahat hakkında tek kelime bile edilmemektedir. Muhasebe defterlerinde adı bir kez bile geçmemektedir. Kendi ifadesine göre Portekiz kralı Manuel'e teslim ettiği Zibaldone'nin seyahat güncesinin izine bile rastlanmaz. Hiçbir şey, ne tek bir satır, ne tek bir sözcük. En hiddetli Vespucci karşıtlarından biri bunu Amerigo'nun Hospis et Spirendo Portugalensium, yani Portekiz'in desteği ve maddi yardımı ile çıktığını iddia ettiği iki seyahatinin de birer yalan oluşunun kanıtı olarak yorumlamakta gecikmez. Ancak keşif gezilerinde kullanılan gemileri ne donatmış ne de komuta etmiş bir adamın adının 300 yıl sonra herhangi bir belgede geçmemesi bu seyahate gerçekten de çıkmadığını göstermek için sağlam bir kanıt değildir. Portekizlilerin en önemli kişiliği koca bir ulusun gururu olan Luis de Com 1524-25-1580 Portekiz'in ileri gelen ulusal şairi. 16 yıl boyunca Portekiz hizmetinde görev yapmış, kralın emrindeyken yaralanmıştır ancak hiçbir resmi belgede bu konuda tek bir satır bile yer almamaktadır. Com, Hindistan'da tutuklanıp zindana atılmıştır ama bu davanın bırakın dosyalarını, verileri bile yoktur. Seyahatleri hakkında da yazılı tek bir satır olmadığı gibi, aynı şekilde keşif tarihinin en önemli seyahatlerinden sayılan Magellan'ın seferinde Pigafetta'nın tuttuğu güncede kaybolmuştur. Yani Lisbon'daki arşivlerde Vespucci'nin hayatının en önemli dönemi hakkındaki tek bir belge bile yoksa şunu hatırlamak gerekir. Cervantes'in Afrika maceraları, Dante'nin gezi yılları ve Shakespeare'in tiyatro dönemi hakkında da arşivlerden öğrenebildiğimiz bundan daha fazla değildir. Ama Cervantes yine de savaşmış, Dante ülke ülke gezmiş, Shakespeare de yüzlerce kez sahneye çıkmıştır. Bazen dosya ve belgeler bile yeterli kanıt değilken bunların yokluğu nasıl kanıt sayılabilir? Oysa Floransa'daki belgeler daha kapsamlıdır. Bandini ile Bertolozzi devlet arşivlerinde Vespucci'nin Lorenzo di Medici'ye yazdığı 3 mektubu gün ışığına çıkarırlar. Bunlar mektupların aslı değil kopyalarıdır ve yeni keşif gezileri hakkındaki haber, mektup ve belgeleri tarihsel sırasına uygun olarak sırayla kopyalayan ya da başkalarına kopyalattıran Vagliente adında bir koleksiyoncudan alınmıştır. Bu mektuplardan biri 3. seyahatten, yani Portekiz kralının emrinde çıktığı ilk seyahatten dönerken Cabo Verde açıklarında kaleme alınmıştır. İkinci mektup, 3. seyahat olarak adlandırılan seyahat hakkında tutulmuş ayrıntılı bir rapordur. Dolayısıyla yazınsal olarak oldukça şüpheli bir biçimde yeniden düzenlenmiş haliyle yapılan söz konusu baskı bir kenara bırakılırsa, sonradan yayınlanan Mundus Novus'ta yer alan her türlü bilgiyi içermektedir. Tüm bu veriler Vespucci'nin hakikat aşkını yeniden temize çıkarabilecek kadar cazip görünmektedir. Çünkü en azından 3. yani Mundus Novus'ta yayınlandıktan sonra onu meşhur eden seyahatinin gerçekliği artık su götürmez biçimde kanıtlanmıştır. Artık kendisini anlamsızca kara çalınmış masum bir kurban olarak gösterilebilecektir Vespucci. Ama tam bu sırada Lorenzo di Medici'ye ithafen yazılmış 3. bir mektup ortaya çıkar ve bu mektupta ne beceriksiz adam. 1497'de çıkılan ilk seyahat 1499'da yapılmış gibi gösterildiği için tam da bunu iddia eden Vespucci karşıtlarının ekmeğine yağ sürülmüş olur. Kendi yazdığı bu mektupla Vespucci'nin ya da bir başkasının tek bir seyahati ikiymiş gibi gösterdiği, Amerika anakarasına ilk ayak basan kişi olduğu iddiasının da küstahça, üstüne üstlük beceriksizce bir yalan olduğu aksi iddia edilemeyecek bir biçimde kanıtlanmıştır artık. Las Casas'ın öfkeli kuşkusu kat'i biçimde teyit edilmiştir. Vespucci'yi gerçeğin peşinde bir adam olarak görüp kurtarmaya soyunmuş kişilerin en ateşli savunucularının ve Raccolta Colombiana'daki 1892'de Kolomb'un seyahatinin 400. yıl dönümünde İtalyan hükümeti tarafından yayınlanan ve tam adı Raccolta di Documenti e Studio Pubblicati dalla Commissione Colombiana, Kolomb Komisyonu'nun yayınladığı belgeler ve çalışmalar derlemesi olan koleksiyon belgeleri. Hemşerilerinin mektubun sonradan yazılmış sahte bir mektup olduğunu ilan etmekten başka çareleri kalmaz. Floransa'da ortaya çıkan bu belgeler sonucunda bir kez daha aşina olduğumuz iki farklı Vespucci tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir yanda yazdığı kişisel mektuplarda olanları tüm ayrıntılarıyla ve alçak gönüllülükle işvereni Lorenzo di Medici'ye anlatan bir adam, diğer yanda basılmış kitaplarda var olan asla yapmadığı seyahatlere çıktığını yalan yere ileri sürerek çok büyük bir ün kazanmış, koca bir kıtanın kendi adıyla vaftiz edilmesine yol açan bir kendini beğenmişlik yüzünden de üzerine çok büyük bir öfke çekmiş bir adam. Yanlışlıklar yumağı zaman içinde yuvarlanmayı sürdürdükçe daha da karman çorman bir hal alır. Gariptir ki tarihsel gerçekler arasında aynı çelişkiye İspanya'daki belgelerde de rastlamak mümkündür. Bunlardan Vespucci'nin 1492'de Sevilla'ya büyük bir bilgin, hayatını seyahatle geçirmiş bir denizci olarak değil, adı sanı bilinmeyen bir memur, Floransa'daki Medici Bankası'nın bir tür şubesi olan Ioannato Beraldi işletmesinin faktörü, tüccar, memur, temsilci, olarak geldiği ve çoğunlukla gemilerin donanımı ve keşif gezilerinin finansmanıyla ilgilendiği ortaya çıkar. Elbette bu bilgiler Vespucci'nin cesur keşif gezilerinin lideri olarak 1497 yılında denize açıldığı efsanesiyle örtüşmemektedir. Daha da kötüsü, bu belgelerde anakaraya Kolomb'dan önce ayak basmış olabileceği sözüm ona birinci seyahat hakkında tek bir satır bile bulunmaması, onun Kutar Navigione'de iddia ettiği gibi 1497 yılında Amerika kıyılarını araştırmak yerine çalışkan bir tüccar olarak Sevilla'daki rahat ofisinde oturduğuna neredeyse kesinlik kazandırmıştır. Vespucci'ye yüklenen tüm suçlamalar bir kez daha belgelerle kanıtlanmış görünmektedir. Ama garip olan bir şey vardır. Söz konusu İspanyol belgelerinde Vespucci'nin küstah bir kendini beğenmiş olduğunu destekleyenlerin yanı sıra onun haklılığını da gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Amerigo de Vespucci'nin 24 Nisan 1505 tarihinde kraliyet adına gerçekleştirdiği ve gelecekte gerçekleştireceği faydalı hizmetlerinden dolayı İspanyol vatandaşlığına resmen geçirildiğini gösteren bir kabul belgesi buna örnektir. Ya da 22 Mart 1508 tarihini taşıyan ve Vespucci'yi dümencilere ölçüm cihazlarının, usturlap ve kadranlarının kullanımını öğretmek ve öğrendiklerini hayata geçirmeyi becerip beceremediklerini denetlemek göreviyle Casa de Cantruiano'nun Plato Mayorluğuna, yani İspanya Denizcilik Dairesi'nin başına getiren atama belgesi. Vespucci'nin eklemeleri ve düzeltmeleri bizzat yapması ve yeni keşfedilen kıyılarla son haline getirmesi gereken bir dünya haritası, bir Padron Real, kraliyete verilmek üzere hazırlanan rapor, hazırlamak üzere kral tarafından görevlendirildiğini gösteren bir belge de diğer örneklerdir. Zamanın en iyi denizcilerine sahip olan İspanya Krallığı'nın böylesine büyük sorumluluk isteyen bir mevkiyi yalan dolanla kitaplardan derlediği kurmaca seyahatlerle her türlü ahlaki güvenilirliği suistimal eden birine teslim etmesi düşünülebilir mi? Vespucci denizcilikte uzman biri olarak haklı bir ün edinmemiş olsa, komşu ülke Portekiz Kralı'nın Güney Amerika'ya gönderdiği iki flüye eşlik etmesi için tam da bu adamı istemesi akılcı olur mu? Üstüne üstlük yıllarca işletmesinde çalıştığı, dolayısıyla onu en yakından tanıyan kişilerden biri olan Ioannato Beraldi'nin ölüm döşeğinde yatarken vasiyetini yerine getirmesi ve işletmesini tasfiye etmesi için Vespucci'yi seçmiş olması bu adamın doğruculuğunun en büyük kanıtı değil mi? bir kez daha aynı tezatla karşı karşıyayız. Nerede Vespucci hakkında bir resmi belgeyle karşılaşırsak karşılaşalım, ondan dürüst, güvenilir, bilgili bir adam olarak söz edilmektedir. Ne zaman onun basılmış bir eseri elimize geçse kendini beğenmişlik, yalan yanlış bilgiler ve belirsizliklerle karşılaşıyoruz. Peki ama hem mükemmel bir denizci hem de gözü dönmüş bir yalancı, bir sahtekar olunamaz mı? Hem iyi harita çizip hem de kıskanç bir karakter yapısına sahip olamaz mı insan? Hatta masal okumak yüzyıllardan bu yana denizci hastalığı sayılmıyor, başkasının başarılarını çekememek bilginlerin meslek hastalığı olarak görülmüyor mu? Böylelikle tüm belgeler Amerika'nın keşfi onurunu sinsilikle amiralin elinden almaya çalışmakla suçlanan Vespucci'ye destek sağlamamıştır. Tam bu sırada mezardan bir ses yükselip Vespucci'nin dürüstlüğünden söz eder. Üstelik Colomb vs. Vespucci vakasında kurtarıcı tanık olarak Vespucci'nin yanında görülmesi en son beklenen kişiden gelir bu ses. Christopher Colomb'un kendisinden. Ölümünden kısa süre önce 5 Şubat 1505'te yani Mundus Novus'un İspanya'da çoktan duyulmuş olması gereken bir tarihte daha önceki yazılarında Vespucci'yi dostu olarak öven amiral oğlu Diego'ya şu mektubu yazar. 5 Şubat 1505. Sevgili oğlum, Diego Mendez bu ayın 3'üne denk gelen pazartesi günü yola çıktı. O gittikten sonra denizcilikle ilgili bazı gereçler hakkında bilgi vermek üzere çağrıldığı Kraliyet Sarayı'na gitmekte olan Amerigo Vespucci ile konuştum. Benimle arasını hoş tutmak istediğini söyledi. El siempre tuvo dese de meche hacer placer. Dürüst bir adam o. Mucho hambre de bien. Şans ona çoğu kişiye de yaptığı gibi kötü yüzünü göstermiş. Çabaları ona pekala hakkı olan kazançları getirmedi. Oraya, saraya, karşısına çıkacak ilk fırsatta benim için sia su mano esta, uygun bir şeyler, coredanda emi bien, elde etmeye çalışmak hevesiyle gidiyor. Bize hangi bakımdan faydalı olabileceği konusunda ona buradan kesin bir bilgi veremiyorum. Çünkü ondan ne istediklerini bilmiyorum. Ama o benim iyiliğim için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı. Bu mektup karşımızdaki yanlışlar komedyasının en şaşırtıcı sahnelerinden biridir. 300 yılı kapsayan bir budalalık sonucu yeni kıtaya adını vermek için mücadele eden amansız birer düşman olarak sergilenen bu iki adam aslında birbirlerinin can dostudur. Güven uyandırmayan kişiliği nedeniyle neredeyse çevresindeki herkesle çatışan Colomb, Vespucci'den uzun yıllar ona destek olan yardımcısı olarak söz etmiş ve onu saraydaki avukatı ilan etmiştir. Öyleyse coğrafyacı ve bilginlerin 10 nesil boyunca bir kıtaya verilecek bir adın gölgesi uğruna kendi gölgelerini çarpıştıracakları hakkında en ufak bir fikirleri bile yoktu onların. Tarih kuşkuya yer bırakmaksızın bunu göstermektedir. Bir yanlışlıklar komedyasında iki antagonisti oynayacaklarından, biri katıksız daireyi rolünü üstlenirken sinsi bir dolandırıcı olan diğerinin şanını ondan çalacağından haberdar değildirler. İkisi de bu tartışmaların etrafında döneceği Amerika adından habersizdir elbette. Ne Colomb bulduğu adaların ne de Vespucci Brezilya kıyılarının ardında böylesi devasa bir kıta uzandığını bilmektedir. Aynı meslekten bu iki adamın da talih yüzüne gülmemiştir. İkisi de sınırsız bir ün kazanacaklarının farkında değildir. Ama birbirlerini kendi yaşam öykücülerinin pek çoğundan daha iyi anlamaktadırlar. Çünkü onlar bu dönemin psikolojisine tamamen ters düşecek bir tavırla kaşifler kendi başarılarının farkındaymış gibi davranmışlardır. Ki bu da imkansızdır. Çoğunlukla olduğu üzere burada da hakikat bir efsaneyi daha yerle bir etmiştir. Belgeler konuşmaya başlamıştır. Onların ortaya çıkışı ve yorumlanışlarıyla Vespucci'nin adı etrafında dönen büyük tartışma yeni baştan alevlenir. Tarih boyunca daha önce bunun gibi 32 sayfalık hiçbir metnin inandırıcılığı, psikolojisi, coğrafi ve tarihsel bilgileri, harita bilimi ve baskı teknikleri açısından böylesine özenle didik didik edilmemiştir. Fakat sonuç olarak kavgaya tutuşmuş coğrafyacılar evet'i de hayır, siyahı da beyaz, kaşifi de sahtekar kadar şiddetle ve sözde aynı yanılmaz kanıtlarla savunmuştur. Salt eğlence olsun diye geçtiğimiz yüzyılda çeşitli otoritelerin Vespucci hakkındaki tezlerinde yer alan iddiaları burada kısaca anmak istiyorum. İlk seyahati Pinzon ile yaptı, ilk seyahati Lepe ile yaptı, ilk seyahatine bilinmeyen bir keşif seferiyle çıktı. İlk seyahat diye bir şey yok. Bu seyahat uydurma. Tamamen yalan. İlk seyahatinde Florida'yı keşfetti. Hiçbir şey keşfetmedi çünkü zaten böyle bir seyahate çıkmadı. Amazon nehrini ilk o gördü. Amazon'u ilk kez 3. seyahatinde gördü. Daha önce Orinoco, Güney Amerika'nın kuzey kesimindeki akarsu, sanmıştı. Brezilya'nın bütün kıyı şeridini Magellan Boğazı'na kadar boydan boya kat etti ve buraları adlandırdı. Kıyının sadece küçük bölümünü geçti. Oranın adları da çoktan verilmişti. Büyük bir denizciydi. Hayır, hiçbir gemiye, hiçbir keşif grubuna kılavuzluk etmedi. Büyük bir gökbilimciydi. Asla. Takım yıldızlar hakkında yazdığı her şey zırvadan ibaret. Verdiği tarihler doğru. Verdiği tarihler yanlış. Önemli bir kılavuzdu. Bir hazır lopçudan ve cahil bir insandan başka bir şey değildi. Yazdıkları güvenilir veriler. Profesyonel bir dolandırıcı, bir hokkabaz, bir yalancı. Kolomb'dan sonra zamanın en önemli kaşifi ve denizcisi. Vespucci bilimin yüz akı. Hayır, bilimin yüz karısı. Tüm bu iddialar aynı şiddet ve aynı şekilde sayısız sözde kanıtla onun lehine ve aleyhine olmak üzere yazılarda öne sürülmüş, belgelenmiş ve temellendirilmiştir. Nihayetinde tıpkı 300 yıl önceki gibi yine o eski soruyla karşı karşıyayız. Amerika Vespucci kimdi? Neyi yapıp neyi yapmadı? Bu sorulara yanıt bulunabilir mi? Bu büyük bilmece çözülebilir mi? 5. ayrımın sonu sayfa 97.